Ayrım 12. Karanlık Yüz, Henning Mankell. Sayfa 166. Nesnut iki fincan kahveyle döndüğünde artık kahve içecek keyfi kalmamıştı. Bir an önce binadan çıkmak istiyordu. Sargılar sıkıyor, başı ağrıyordu. Biraz araba kullanmak belki iyi gelirdi. "Arabada anlatabilirsin," dedi ve kahveyi bir yana itti. Nesnut kararsız görünüyordu. "Aslında nereye gitmemiz gerektiğini pek bilmiyorum." Lars Herdin Lövgren'in para işlerinin aksine sevgilisinin kimliği hakkında çok az şey biliyor. Bir şeyler biliyor olmalı yine de. Onu iyice deştim, dedi Nesbun. Gerçeği söylediğinden son derece eminim. Kesin bildiği tek şey Lövgren'in sevgilisinin olduğu. Bunu nereden biliyormuş? Bir defasında tesadüfen Christian Stadt'layken Lövgren'le kadını yolda görmüş. Bu ne zaman olmuş? 11 yıl önce. Kurt Wallander kahve konusundaki fikrini değiştirerek bir yudum kahve aldı. Burada eksik bir şeyler var, dedi. Daha fazla şey bilmesi gerekir. Çok daha fazla. Yoksa bir çocuğunun olduğundan nasıl bu kadar emin olabilir? Tam olarak ne kadar parası olduğunu nereden biliyor? Onu sıkıştırmadın mı? Birisinin kendine mektup yazıp durumu anlattığını iddia etti. Kim yazmış? Bunu söylemek istemedi. Kurt Wallander düşündü. Yine de Christian Stad'a gideceğiz diye kararını bildirdi. Oradaki meslektaşlarımızın bize yardım etmeleri gerekecek. Sonra Lars Herdin'le kendim ilgilenirim. Bir devriye arabası aldılar. Kurt Wallander arka koltuğa yerleşti. Nesnund direksiyona geçti. Şehirden çıkarlarken Kurt Wallander Nesnund'un arabayı çok hızlı kullandığını fark etti. Acelemiz yok, dedi. Yavaş sür. Şu dosyalara bakıp düşünmek istiyorum. Nesnund Kurt Wallander'in uyarısı üzerine yavaşladı. Dışarısı gri ve pusluydu. Kurt Wallander dışarıda uzanıp giden ıssızlığa baktı. Skåne bahar ve yazında kendini evinde hissederken, sonbahar ve kışın kuru sessizliğinde bir yabancı gibi hissederdi. Arkasından yaslanarak gözlerini kapattı. Her yanı sızlıyor, kolu yanıyordu. Ayrıca kalbinde çarpıntı hissediyordu. Boşanmış erkekler hep kalp krizinden ölüyor diye düşündü. Fazla yağlı yiyeceklerle besleniyor ve yalnızlığımızla boğuşuyoruz. Ya da yeni ilişkilere atılıyoruz. Sonunda da kalp bunlara ayak uyduramıyor. Mona'yı düşünmek onu hem öfkelendirdi hem de üzdü. Gözlerini açıp Skåne manzarasına baktı. Ardından polisin Lövgren'in kızlarıyla yaptığı görüşmenin tutanaklarını okudu. Tutanaklarda kendilerine biraz olsun yardımcı olacak hiçbir şey bulamadı. Ne düşmanlar, ne birikmiş anlaşmazlıklar, ne de para. Johannes Lövgren kızlarına da servetinden hiç söz etmemişti. Kurt Wallander adamı anlamaya çalıştı. Nasıl biriydi? Onu bunları yapmaya ne itmişti? Tüm bu parayı ölmesi durumunda ne yapmayı düşünüyordu? Birden durdu. Bir vasiyet düzenlemiş olmalıydı. Ama bankadaki gizli kasalarda yoksa nerede olabilirdi? Başka gizli kasası mı vardı? Üstad'da kaç banka var diye sordu Nesnund'a. Nesnund bu gibi şeyleri iyi bilirdi. 10 kadar diye yanıtladı. Yarın şimdiye kadar gitmediğin diğer bankaları da araştır bakalım. Johannes Lövgren'in başka gizli kasası var mı? Ayrıca kasaların bulunduğu bankalara nasıl gittiğini, sonra Lenarp'a nasıl döndüğünü bilmek istiyorum. Taksi, otobüs, her şey. Nesnund başıyı da onayladı. Okul otobüsünü kullanmış olmalı diye açıkladı. Biri onu görmüş olmalı. Tomelilla üzerinden gidiyorlardı. Malmö'ye giden ana yoldan sapıp kuzey yönünde ilerlemeye başladılar. Lars Herdin'in evi nasıl görünüyordu diye sordu Kurt Wallander. Eski moda, fakat düzenli ve temiz, tuhaf ama yemeğini mikrodalga fırında yapıyor. Bana kendi yaptığı tarçınlı çöreklerden ikram etti. Bir kafesin içinde büyük bir papağanı var, bahçesi de oldukça bakımlıydı. Bütün arazi iyi durumda, bahçedeki çitlerden hiçbiri kırık değil. Arabası ne marka? Kırmızı bir Mercedes. Mercedes mi? Evet, Mercedes. Masraflarını kıl payı karşılayabildiğinden bahsetmemiş miydi? Mercedes 300 binden fazla eder. Kurt Wallander bir süre düşündü. Lars Herdin hakkında biraz daha bilgi edinmeliyiz dedi. Katillerin kim olduğundan haberi yoksa bile belki de farkında olmadan bildiği bir şeyler vardır. Bunun Mercedes'le ne ilgisi var? Yok, sadece Lars Herdin'in bizim için kendisini sandığından daha önemli olduğu yönünde bir his var içimde. Ayrıca bir çiftçinin bugün 300 bin kronluk arabasının olması ne de olsa şüphelendiriyor. Belki makbuzun üzerinde bir traktör satın aldığı yazıyordur. Christian stada varıp emniyetin önünde durduklarında karla karışık yağmur yağmaya başlamıştı. Kurt Wallander boğazında soğuk algınlığının işareti olan ağrıları hissetti. Lanet olsun diye düşündü. Şimdi hasta olamam. Mona'nın karşısına ateş ve nezleyle çıkmak istemiyorum. Üstad polisi ve Christian Stad'daki polisin birbiriyle sıkı ilişkisi yoktu. Sadece gerektiğinde işbirliği yaparlardı. Ama Kurt Wallander bölgede çeşitli soruşturmalarda çalışan birkaç meslektaşı yakından tanıyordu. Aslında Göran Bowman'ın görev başında olmasını diliyordu. Göran Bowman Wallander'le aynı yaştaydı. Taylor Sand'da viski içerken tanışmışlardı. Orada emniyetin eğitim komitesinin düzenlemiş olduğu uzun sıkıcı bir eğitim günü geçirmişlerdi. Eğitimin amacı onları iş yerlerinde daha iyi ve verimli çalışmaya teşvik etmekti. Akşamları birlikte yemek yemişler, yarım şişe viskiyi paylaşmışlar ve ortak birçok yönlerinin olduğunu fark etmişlerdi. Örneğin ikisinin de babası onların polis olmalarına şiddetle karşı çıkmıştı. Wallander ve Neslund içeri girdiler. Tuhaf bir biçimde Kuzey Norveçlilerin melodik aksanıyla konuşan kız, Göran Bowman'ın görevli olduğunu söyledi. ''Şu anda bir sorguda'' dedi kız, ''ama eminim fazla uzun sürmez.'' Kurt Wallander tuvalete gitti. Aynaya bakınca görüntüsünden kendisi de ürktü. Şişlikler ve sıyrıklar kıpkırmızıydı. Yüzünü soğuk suyla yıkadı. Aynı anda Göran Bowman'ın sesini koridordan duydu. Tekrar karşılaşmaları oldukça içtendi. Kurt Wallander Göran Bowman'ı tekrar görmekten çok memnundu. Kahve alıp onun odasına geçtiler. Wallander Göran Bowman'ın masasının kendisininkiyle aynı olduğunu fark etti. Ama bunun dışında Bowman'ın odası daha güzeldi. Hemen hemen Annette Broly'nin bürosu gibiydi. Göran Bowman, Lenard'daki çifte cinayeti pek tabii ki duymuştu. Mülteci kampına düzenlenen saldırıyı ve Kurt Wallander'in abartılarak anlatılan kurtarma operasyonunu da göçmen politikası hakkında konuştular. Göran Bowman aynı Kurt Wallander gibi göçmen kabulünün düzensiz yürütüldüğünü düşünüyordu. Christian Stad'daki polisin de ancak büyük çabalar sonucu uygulayabildiği pek çok sınır dışı kararı vardı. Henüz Noel'den birkaç hafta önce birkaç Bulgar'ı sınır dışı etme görevi almışlardı. Göçmen bürosunun verdiği bilgiye göre bu kişiler Christian Stad'daki bir kampta olmalıydılar. Ancak günler süren yoğun aramalar sonucunda polis Bulgarların Kuzey İsveç'teki Aryeplog'da bulunan bir kampta kaldıklarını tespit etmeyi başarmıştı. Bu konuşmalardan sonra ziyaretin asıl nedenine geçtiler. Wallander durumu özetledi. ''Yani bizden onu bulmamızı istiyorsun.'' dedi Göran Bowman, Wallander sözlerini bitirdiğinde. ''İyi olur.'' O ana dek Neslund konuşmadan yanlarında oturmuştu. ''Burada aklıma bir şey geldi.'' dedi. ''Eğer Johannes Löwgren'in bu kadından bir çocuğu varsa ve biz çocuğun bu şehirde doğduğundan yola çıkarsak mutlaka nüfus dairesine kayıtlıdır.'' ''Tabii Johannes Löwgren de baba olarak gösterilmiş olmalı değil mi?'' Kurt Wallander başını salladı. Evet dedi, ayrıca çocuğun ne zaman doğduğunu da tahmin ediyoruz. 10 yıllık bir süreç üzerinde yoğunlaşabiliriz. Yaklaşık 1947 ile 1957 arası. Eğer Lars Herdin'in anlattığı hikaye doğruysa, ki bu hikayeye benim aklım yattı. Christian Stad'da 10 yıl içinde kaç çocuk doğuyor diye söze katıldı Göran Bowman. Bilgisayarlarımız yokken bunu araştırıp bulmak bir ayda vakit alırdı. Tabii şu da olabilir. Belki Johannes Löwgren çocuğu babası bilinmiyor olarak kayıt ettirmiştir diye ekledi Kurt Wallander. Bu durumda bu gibi kayıtlara özellikle dikkat etmeliyiz. Neden kadının kayıtlarına bakmıyorsun diye sordu Gören Boğman. Ondan seni aramasını iste. Çünkü bunu yapmayacağına neredeyse eminim diye yanıtladı Kurt Wallander. İçimde böyle bir his var. Sadece polislik hissi değil bu. Ama bu araştırmayı önce bu yoldan yapmayı tercih ederim. Onu buluruz dedi Gören Boğman kesin bir ifadeyle. Kaybolmanın neredeyse imkansız olduğu bir toplumda ve zamanda yaşıyoruz. Bedeninden hiçbir iz bulamayacağımız bir intihar planı dışında tabii. Böyle bir olay geçen yaz olmuştu. Her şeyden bunalmış bir adam, karısı onun kaybolduğunu bildirdi. Teknesi kaybolmuştu, onu bulamadık. Günün birinde bulabileceğimizi de hiç sanmıyorum. Denize açılıp teknesiyle birlikte hayatına son verdiğini düşünüyorum. Ama bu kadın ve çocuk varsa o zaman onları buluruz. Bu iş için hemen birisini görevlendireceğim. Kurt Wallander terlemeye başladığını fark etti. Boğazı yanıyordu. Ona kalsa kalıp Gören Boğmat'la rahatça cinayet hakkında konuşurdu. Boğman'ın iyi bir polis olduğunu düşünüyordu ve bu olay hakkındaki görüşleri önemli olabilirdi. Ancak birden yorulduğunu hissetmişti. Konuşmayı bitirdiler. Gören Boğman onları arabaya kadar geçirdi. Onları bulacağız diye tekrarladı. Sonra da bir akşam buluşuruz dedi Kurt Wallander. Huzur içinde viskimizi yudumlarız. Gören Boğman başıyla onayladı. Belki yine öyle anlamsız bir eğitim olur dedi vedalaşırken. Karla karışık yağmur dinmemişti. Kurt Wallander ayaklarının ıslandığını fark etti. Arka koltuğa geçerek bir köşeye büzüldü. Kısa süre içinde uyuyakaldı. Neslund'un Üstad emniyeti önünde frene basmasıyla uyandı. Ateşi vardı ve kendini çok kötü hissediyordu. Eve gidip yatağına girmesi gerektiğini bilmesine rağmen o gün neler yaptıklarını gözden geçirmeden yapamazdı bunu. Ayrıca Rüdberg'in alınacak önlemler konusunda vardığı sonucu da merak ediyordu. Masası kendisini arayanların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlarla doluydu. Arayanlar arasında Annette Brolin vardı, babası da, Linda yoktu, Stan Whedon de yoktu. Kağıtlara göz attıktan sonra Annette Brolin ve babası dışında diğerlerini bir yana itti, sonra da Martinson'u aradı. Bingo dedi Martinson, sanırım arabayı bulduk. Tanıma uyan bir araba geçen hafta Göteborg'daki Avis'ten kiralanmış. Ama zamanında geri getirilmemiş. Garip olan bir şey daha var. Nedir? Arabayı bir kadın kiralamış. Bunun neresi tuhaf? Bu cinayeti bir kadının işlediğini düşünmekte zorlanıyorum. Şimdi yanlış düşünüyorsun. Bize araba lazım ve sürücüsü de. Kadın ya da değil. Onların bu olayla ilgili olup olmadıklarına daha sonra bakacağız. Birini soruşturma listesinden çıkartmak, birini tutuklamak kadar önemlidir. Ama kamyon şoförüne arabanın plakasını söyle. Sor bakalım arabayı hatırlayabilecek mi? Telefonu kapatarak Rüdberg'in yanına gitti. Nasıl gidiyor diye sordu. Pek kolay olmadı diye yanıtladı Rüdberg sıkıntıyla. Polisliğin eğlenceli olacağını kim demiş? Ama Rüdberg işine Kurt Wallander'in tahmin ettiği gibi özenle yapmıştı. Çeşitli kamplar işaretlenmiş ve Rüdberg her biri hakkında kısa birer rapor hazırlamıştı. İlk önlem olarak kampları önceden belirlenen plana uygun bir şekilde düzenli aralıklarla gezecek gece devriyeleri düşünmüştü. Güzel dedi Kurt Wallander, devriyeler mutlaka bu işi ciddiye almalı. Rüdberg'e Christian Stad'a yaptığı ziyaretin sonucundan bahsetti, sonra kalktı. Şimdi eve gidiyorum dedi. Çok kötü görünüyorsun. Üşütmüşüm ama zaten her şey kendiliğinden ilerliyor gibi değil mi? Doğruca eve gidip kendine çay yaptı ve yatağa girdi. Birkaç saat sonra uyandığında hiç dokunmadığı çay fincanı yatağın başucunda duruyordu. Saat 7'ye çeyrek vardı. Soğuk çayı boşalttı, bu kez kahve hazırladı, sonra babasını aradı. Kurt Wallander babasının geçen geceki yangın hakkında hiçbir şey duymadığını hemen anladı. ''Hani kağıt oynayacaktık?'' diye sordu babası öfkeyle. ''Hastayım'' diye yanıtladı Kurt Wallander. ''Sen hiç hasta olmazsın ki. Üşütmüşüm. Bunun bence hasta olmayla hiçbir ilgisi yok. Herkes senin gibi dokuz canlı olamaz ya. Bu da ne demek oluyor şimdi?'' Kurt Wallander iç çekti. Eğer bir an önce söyleyecek bir şeyler bulamazsa babasıyla yaptığı konuşma çekilmez olacaktı. Yarın sabah erkenden gelirim, 8 gibi. Tabii eğer o saatte uyanmış olursan. Asla saat 4:30'dan geçe kalmam ben. Ama ben kalırım. Konuşmayı bitirdi ve ahizeyi yerine koydu. Aynı anda yarın için babasına buluşma sözü verdiğine pişman oldu. Güne onunla başlamak demek, sıkıntı ve suçluluk duygularıyla bezenmiş bir günü kabullenmek demekti. Evine göz gezdirdi. Her şey kalın bir toz tabakasıyla kaplanmıştı. Sık sık havalandırdığı halde etraf küf kokuyordu. Terk edilmişlik ve küf kokusu vardı. Birden aklına son zamanlarda rüyasında gördüğü siyahi kadın geldi. Her gece ihtirasla karşısında beliren kadın. Bu kadın nereden geliyordu? Onu nerede görmüştü? Gazeteden bir resim miydi yoksa televizyonda mı çıkmıştı? Mona ile yaşadığından çok farklı erotik bir tutkuya boğulmuş bu rüyaları görmesine neyin neden olduğunu sordu kendine. Bu düşünce ilgisini çekmişti. Bir kez daha Annette Brolin'i arayıp aramaması gerektiğini düşündü. Ama buna cesaret edemedi. Öfke içinde çiçekli kanepeye oturdu ve televizyonu açtı. Saat 7:01 vardı. Bu saatte haberleri yayınlayan Danimarka kanallarından birini buldu. Spiker'i haber özetlerini sunuyordu. Yine bir açlık felaketi, Romanya'daki kaos gittikçe büyüyordu. Odense'de büyük miktarda uyuşturucu yakalanmıştı. Uzaktan kumandayı alarak televizyonu kapattı. Birden haberlere daha fazla katlanamayacağını anlamıştı. Mona'yı düşündü ama düşünceleri değişmeye başlamıştı. Onun gerçekten kendisine dönmesini istediğinden pek de emin olmadığını düşündü. Dönerse aralarının düzeleceğini kim söyleyebilirdi ki? Evet, bu tam anlamıyla kendini kandırmak demekti. Huzursuz şekilde mutfağa giderek bir bardak meyve suyu içti. Oturdu, soruşturmaların son durumunu bir kez daha ayrıntılarıyla gözden geçirdi. İncelemeyi bitirdiğinde aldığı notları masaya yaydı ve bir yapbozun parçalarıymış gibi gözden geçirdi onları. Birden çözümden hiç de sandıkları kadar uzak olmadıkları hissine kapıldı. Hala ipuçları havada asılı gibi duruyorsa da birbirini tamamlayan birçok ayrıntı vardı. Ellerinde bir katil yoktu, şüpheli birileri bile yoktu. Yine de polisin çözüme çok yaklaştığını seziyordu. Bu onu memnun etmekle birlikte huzursuz da etmişti. Bugüne kadar çoğu kez zor soruşturmaların çözümünde görevlendirilmişti. Büyük ipuçlarıyla başlayan ama sonradan dönüşü olmayan çıkmazlara götüren, en kötü halde ise çözümsüz kapatılan dosyalar olmuştu. Sabır diye düşündü, sabır. Saat neredeyse 10 olmuştu. Bir kez daha Annette Brolin'i aramayı düşündü. Ama bundan hemen vazgeçti. Ona ne söyleyeceğini gerçekten bilmiyordu. Belki telefona kocası çıkardı. Kanepeye oturarak tekrar televizyonu açtı. Karşısında kendi yüzünü görünce şaşırdı. Arka planda bir kadın muhabirin tek düze sesi duyuluyordu. Haber Wallander ve Üstad polisinin mültecilerin kaldığı çeşitli kampların güvenliğiyle ilgili son derece sorumsuz bir tutum sergileyerek ilgisiz kaldıklarından bahsediyordu. Yüzü görüntüde kayboldu ve yerini bir kadın aldı. Kadın büyük bir iş yerinin önünde durarak kendisine sorulan soruları yanıtlıyordu. Adı verildiğinde onu hemen tanıdı. Bu kadın göçmen bürosunun müdürüydü. Daha bugün onunla görüşmüştü. "Polisin bu ilgisizliğinin altında ırkçı eğilimlerin yatması mümkündür," diye anlatıyordu kadın. İçinde müthiş bir öfkenin kabardığını hissetti. "Aptal kadın," diye düşündü. "Ne yalanlar uyduruyorsun sen. Hem neden bu lanet olası muhabirler benimle görüşmediler ki? Onlara Rüdberg'in çıkardığı planı gösterebilirdim. Irkçı eğilim mi? Bununla ne demek istedi bu kadın şimdi? Öfkesi halkın önünde haksız yere suçlanmaktan duyduğu utançla karıştı. Tam o sırada telefon çaldı. Önce açmak istemedi, sonra yine de koridoru geçip ahizeyi öfkeyle kaldırdı. Daha önce kendisine tehdit telefonu eden de aynı sesti bu. Biraz daha kısık sesle konuşuyordu. Wallander adamın ahizeyi bir mendille kapattığını tahmin ediyordu.
"Hala bekliyoruz," dedi adam.
Siktir be diye bağırdı Kurt Vallander. En geç cumartesiye kadar diye devam etti adam. Geçen geceki yangını siz mi çıkardınız diye bağırdı telefona. En geç cumartesi diye yineledi adam umursamadan. En geç cumartesi. Konuşma kesildi. Kurt Vallander birden artık bütün huzurunu kaybettiğini düşündü. Aklındaki kötü düşünceleri savuşturamıyordu. Tüm vücuduna yayılan bir ağrı gibiydi. İşte şimdi korkuyorsun diye düşündü. Şimdi Kurt Vallander korkuyordu. Mutfağa döndü. Pencereye yaklaşarak sokağa baktı. Rüzgarın dinmiş olduğunu fark etti. Sokak lambaları sallanmıyordu. Bir şeyler olacaktı. Bundan emindi. Ama ne? Ve nerede? 12. ayrımın sonu. Sayfa 180.